Merhabalar, Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayız. Bugün günlerden Perşembe, 26 Kasım. Bu yılı da bitirmek üzereyiz. Yalnız gerçekten 2020 çok zor bir yıl oldu. Koronalar, ölümler, felaketler, savaşlar devam ediyor. En sonunda dün Maradona hayata veda etti. Umarız artık kötü günler yaşanmaz. 2020'de bir an önce gider, 2021 daha güzel günlere doğru gelir. Nöbetçi Editör'de biraz böyle Türkiye gündemine bakmak istiyorum. Biraz bugün Türkiye'de çıkan gazetelere çoktan beridir böyle detaylıca bakmıyordum. Bugün biraz baktım. Gene tabii havuz medyası kendi hedef kitlesine enerji verecek manşetlerle çıkmış. Reformlar, yenilikler, aşılar vesaire gibi. Bunları hepimiz çoktan beri zaten biliyoruz, duyuyoruz. Bugün de yine ona devam etmişler. Dünkü Erdoğan'ın konuşmasından yargıda reform konusunu bir kez daha gündeme getirmişler. Aslında çok şeyler yapacaktık ama muhalefet elimizi kolumuzu bağlıyor sonucu çıkarmış Karar Gazetesi ve biraz da Erdoğan'ın bu muhalefete yüklenmesinden bahsetmiş. Buradan benim biraz satır aralarından anladığım Erdoğan hem Kılıçdaroğlu'na hem de Bülent Arınç'a neredeyse direkt diyebileceğimiz mesajlar veriyor. İşte yargıya Selahattin Demirtaş'tan bahsederek bir teröristin kitabının okunmasını tavsiye ediyorlar. Hukuk neden buna sessiz kalıyor? Ben nasıl hukuka, hakimlere talimat veremezsem onlar talimat veriyorlar gibi böyle çıkışlarda bulunuyor Erdoğan. Çoktan beridir zaten bunu yapıyordu. Ancak gördüğüm kadarıyla daha çok Bahçeli bakış açısından olaylara bakıyor zaten son zamanlarda Erdoğan. Ve Kılıçdaroğlu'yla Arınç'ı hedefe koymuş durumda. Arınç da zaten son bir haftanın en önemli gündemiydi biliyorsunuz. Bence iyice köşeye sıkışmış durumda. Ve nasıl bir çözüm üreteceğini Arınç'ın ben şahsen bilemiyorum. Bir taraftan kendi oğlu da zaten AKP milletvekili. AKP'den çıkacak, AKP'den çıkmış olan muhalefetin yanına yanaşacak mı diye sorular soruyorlar. Ama ben hiçbirini yapabileceğini tahmin etmiyorum maalesef. Arınç zamanında hakkı savunmak yerine mazluma bir tekme de vurmayı seçtiği için şu anda geldiği nokta Arınç'ın da çok işlerisi olmadığını söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu hakeza. Bir taraftan da böyle yargıda reform vesaire meseleler var. Birazdan konumla da onu konuşacağız. Covid meselesi iyice iş çığırından çıkmış durumda Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı neredeyse sürecin başından bu yana ilk defa kiminin bu bile doğru değil dediği rakamları açıkladı. On binlerce yeni Covid vakasının 28 bin civarında tespit edildiğini dün itibariyle söylediler. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gündeme getirdiğinden sonra Sağlık Bakanlığı'nın mecburen gerçekleri açıklamak zorunda kaldığı şeklinde izah edildi. Neden bu rakamları sürekli aşağıda tutmaya çalışıyorlar? Bunu ben şahsen anlamakta güçlük çekiyorum. Birazdan belki konumla onunla da konuşmaya çalışırız ama benim gördüğüm bir şey var. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamayı biraz dinledim, bir kısmını dinledim. Benim oralardan anladığım şu, şöyle diyor Sağlık Bakanı. Yeni aşılar bulunmaya başladı. Bunlardan Amerika'da ve Almanya'da bulunan var, Çin'de bulunan var. Bunların fiyatları aşağı yukarı 5 ile 10 dolar arasında değişiyor. 20 dolara da çıkan var diyor bir aşının fiyatının. Ancak biz Çin'den aşı alacağız ve bu Çin'den alacağımız aşı dünya ortalamasının daha üstünde bir fiyat diyor. Tam olarak neden Çin'den alacaklarını ve neden dünya ortalamasının üstünde bir fiyat alacaklarını anlamak zor. Benim biraz AKP yönetiminin genel karakteristiğinden anladığım şu. Nasılsa devletin parasıyla bol miktarda yurt dışından, Çin'den ya da başka bir yerden alırsınız, oradan devletin parası çıkar. Eğer anlaşmalarda rant için birileri araya girecekse AKP'li oradan alacağını alır. Sonra diyorlar ki diğer ülkelerin aşılarından da getireceğiz. Ancak belli bir üst limit koyarak eczanelerde ve değişik yerlerde satılmasını, vatandaş isterse onu satmasını sağlayacağız diyor. Yine buradan anladığım bir şekilde katmerli yeni bir rant daha muhtemelen oluşacak. Dünyanın değişik yerlerinden gelecek aşıları yine AKP yanlılarının alma ihtimali yüksek. İhalelerini onlar Türkiye'deki piyasaya sunacaklardır gibi ben şahsen kendime göre böyle anlıyorum, algılamaya çalışıyorum. Biraz reformlar, biraz Covid, biraz gündemin diğer başlıklarını konuşmak üzere bugün konuğum Hayko Bağdat. Kendisini Almanya'dan stüdyolarımıza misafir ediyoruz. Merhabalar Hayko Bey.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkürler, sağ olun. Ne kadar çok konuşacak konu çıkıyor değil mi Türkiye ile alakalı?
Öyle, şükür yani gündem konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz.
Evet doğru. Siz şimdi 2016'dan bu yana dışarıda yurt dışında yaşıyorsunuz değil mi? Almanya'da yaşıyorsunuz.
Evet.
Ondan önce de sizi Türkiye'de şu anda bizim seyredenlerimiz de Türkiye'deki televizyon seyreden herkes de yakından tanıyor. Çok bilinen bir gazetecisiniz. Siyasi konular üzerine özellikle yorumlarınız yakından takip ediliyor. Size bir şey soracağım. Ben de 2016'nın başından bu yana 2015'in son günü ülkeden ayrıldım ve hala da geri dönemedim. Dışarıda yaşıyorum. Böyle sürgün bir gazeteci olarak yaşıyorum. Kimileri bize sürgün diyor, kimileri kaçak diyor. Böyle dışarıda olan gazetecilere değişik sınıflandırmalar var. Siz kendinize sürgün mü diyorsunuz, kaçak mı diyorsunuz?
Yani aslında kavramlar nereden baktığınızda, kendinizi hangi kimliğinizle tarif ettiğinizle ilgili. Ben pek çok kimliğimle ceza alan bir gazeteciyim. Kendi etnik kimliğimle bakarsanız 100 yıldır süren bir sürgünün çocuğuyum ben zaten. Bizler Ermeniler 100 yıldır bu topraklardan gidiyoruz zaten. Kalanımız artık semboliktir. Kalanımıza bile tahammülü yoktur. İdeolojik olarak bakarsanız, mesleki olarak bakarsanız hayata soldan bakan bir gazeteciyim. Ve işte Türk Devleti'nin daimi zulümleri karşısında nesiller boyunca bu bedeli ödeyen gazeteciler, devrimciler, solcular ailesinin bir çocuğuyum. O kimliğimle de başım belada. Türkiye'deki hukuk nezdinde kaçağım tabii. Beni arıyorlar. Onlarca yıl belki bilmiyorum kaç yıl. Yani 20'den fazla davam var ve bunların bir kısmı oldukça sert davalar. Yani arkadaşlarımızın şu anda cezaevinde olma sebepleri olan davalar. Terör örgütü propagandası var. 301'i var işte falan. Oradan da bakarsanız kanun kaçağıyım ben. Yani şeyden kaçıyorum yani. Beni yakalamaları ihtimali olan bir durumda olduğuma göre kaçağım yani işte. Nereden bakmak isterseniz hepsini taşıyorum üstümde. Hepsi doğrudur.
Şimdi Türkiye'de hukukta reform yapmaya başlıyorlar. Belki bu reformlardan sonra artık kaçmak zorunda kalmazsınız. Ne dersiniz?
Yok, mekanizma çok öyle çalışmıyor bizim tarihimizde. Yani egemen zümre köşeye sıkışmadan, pes etmeden, bizler o sistemi değiştirmeden, en azından durdurmadan böyle olmuyor bu işler. Bugünkü reform konusu tartışmaya değer bir konudur. Yani üzerinde durmaya değer bir takım veriler veriyor bütün gazetecilere. Çünkü bugün Erdoğan rejiminin, işte Erdoğan MHP ve artık yanında mafyasının da olduğu rejimin bir reforma dönmesi, hukuka dönmesi demek. Yani her bir insan hakları ihlali bir dosya ise binlerce suçtan yargılanması anlamına geliyor. Dolayısıyla geldikleri yer ekonomik kriz vesilesiyle bir durumdur. Hepimizin gördüğü gibi. Ve bu ekonomik kriz daha önce nasıl işte Merkel bastırdı, Deniz Yücel zindandan kurtarıldı. Daha önce Rahip Brunson işte Trump bastırdı. Bu rejimin savaş rehini, savaş esiri muamelesi gören, hukukun çalışmadığı bir liderin iki dudağında olan yaşam hakkı, özgürlük hakkı kurtarıldı. Buna giden bir süreç midir yine? Yine işte Avrupa Birliği biliyorsunuz Aralık ayında Türkiye için yaptırımlarda bulunacak. Ve Amerika'da da Biden hükümeti kazandı. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönem zaten damadın istifasından yol açan ekonomik krizi bu kez oldukça tehlikeli bir noktaya varmış durumda. Koronayla beraber keza. Dolayısıyla masadaki ihtimallerden bir tanesi savaş esiri salmak olmuş belli ki. Ve Bülent Arınç da bunu şeydir Bülent Arınç yani tecrübeli bir siyasetçidir. Sizler bilirsiniz bu adam 95 yılında milletvekili olmuştu ilk. Meclis başkanlığı yapmıştır. O programa katılmadan önce Adalet Bakanı'nı aramıştır. Adalet Bakanı'yla program öncesi reform haberlerini çek etmiştir. Bazı bilgiler edinmiştir. Bunu kendi programında, kendi ağzından söyledi. Dolayısıyla belli ki AKP-MHP rejiminin masada bu ekonomik krizi göğüsleyebilmek için rehine serbest bırakma ihtimali olmuş. Fakat bundan iktidarın faşizan tarafı rahatsız olmuş ve Erdoğan'ı bir kez daha avucunun içinde köşeye sıkıştırmış. Biz bunu böyle görüyoruz. Bu bir reform değil, bu bir mecburiyetin gözümüzün önünde olan bir şer ittifakı, içinde mafyanın bile olduğu bir yapının, bir hücrenin dışarıya yansıyan kriz anlarıdır ve maalesef memleketin kaderi buna bağlıdır yani. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı buna bağlıdır. Cezaevindeki arkadaşlarımızın özgürlüğü, sağlığı buna bağlıdır. İşkencenin durması buna bağlıdır. Bizi kahreden asıl budur. Yani karşımızdaki bu bloğun durumu buyken halk bu acıları yaşamaya devam ediyor.
Peki o zaman şu yorumlara mı katılıyorsunuz? Şimdi Erdoğan'la Bahçeli arasında bir AKP-MHP ittifakı var. İsmine işte Cumhur İttifakı deniyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Alaaddin Çakıcı çok ciddi bir şekilde Bahçeli ile yakınlığı var ve MHP adına neredeyse konuşuyormuş gibi bir durum var. Ve Alaaddin Çakıcı'nın çizgisine doğru olay gidiyor. Eğer Alaaddin Çakıcı MHP'de Erdoğan ya da AKP yönetiyorsa o zaman durum bu yorum yapanlar çerçevesinde gelişiyor ki çok vahim bir noktaya gelmiş haldeyiz.
Niye vahim? Yani biz bunu tekrar tekrar yaşadık, yıllar boyunca yaşadık. Yani sağ iktidarların tarihi bu zaten, geleneği bu. Yani mafya ne zaman eksik oldu ki? Yani Alaaddin Çakıcı'nın Emlak Bank, 90'lardaki Emlak Bank özelleştirilmesinde Engin Civanları vurdurduğu dönemi hatırlayın. Yani Türkiye'de mafya sağ siyasette her zaman itibarlıdır. Her zaman devlet ihalelerinde yeri vardır. Şimdi diyorsunuz ki korona aşısını nereden getirelim? Her yerden getirmeleri lazım. Belki Çin'inki daha iyidir, bilmiyorum. Ama sosyal devlet bunu vatandaşına nasıl vermeli? O ayrı bir tartışmadır. Yani fiyat pazarlığını ülkeler yapar ama vatandaş bundan ücretsiz faydalanır. Almanya'dayız, Avrupa'dayız, sosyal devletin ne olduğunu görüyoruz. Evet. Ama şunu sorayım size, yani Alaaddin Çakıcı o ihaleye karışırsa işte ne bileyim 83 milyonun halk sağlığı, mafyanın daha önce yaptığı gibi ihale rantı için bir tercih edilmemiş aşıya da gidebilir. Böylesi tehlikelidir zaten işte faşizm. Böylesi tehlikelidir MHP'nin geleneksel savunduğu durum. Türk İslam sentezinin getirdiği vahşet o yüzden can almaktadır. Yani hayatın hepimizi ortak değerlerde bir arada tutabilecek ne kavram kalmıştır? Bir tane polis, bir tane savcı, bir tane mahkeme değil mi? Bir medya, bir sivil toplumu. Yani bu insanların, toplumun sağlığını, özgürlüğünü, kadınların vücudunu, insanların özgürlüğünü korumasının yolu kalmamıştır. İşte bir önceki mafyada kanlarında duş alacaktı akademisyenlerin. Yeni bir şey değil ki bu. Selahattin Demirtaş'ı direğe asacağını söyledi. Dolayısıyla yani çok vahim değil. Süreklilik devam ediyor ve yine bu toplumun en büyük mağdurları yine işte Kürtler, Ermeniler, kadınlar, işte cemaat son dönem eklendi. Korkunç işkenceler görüyor, biliyorum. Ve işte bu dönemin zulmü yaşanıyor yani. Yeni bir şey yok şark tepesinde yani.
Erdoğan gerek kendi içindeki muhaliflere seslenirken, gerek Kılıçdaroğlu gibi CHP'ye seslenirken çoğunlukla öne Selahattin Demirtaş'ı çıkarıyor. Selahattin Demirtaş'ın kitabının promote edilmesinden rahatsız olduğundan bahsediyor. Bu şekilde yani bir anlamda Selahattin Demirtaş'ı Kürtlerden ayırmaya çalışıyor. Fakat böyle karşıda da bir yeni düşman oluşturması gerekiyor. Kim Selahattin Demirtaş konusuna girerse Erdoğan'ın direkt projeksiyonlarının içine giriyor. Niye böyle oluyor?
Bakın, bazen değişik kesimlerden gençler, özellikle Türkiye Devleti'nin zulmüyle yeni tanışmış kesimler, mesela cemaatin gençleri filan bana çok yazıyorlar. Ben tecrübeli bir abiye benziyorum diye düşünüyorlar bu konularda. Ve soruyorlar, ne işe yarar, peki bu kötülük nasıl durur? Yani bu neymiş filan diye böyle hayret ediyorlar. Bakın, Selahattin Demirtaş'la uğraşılmasının sebebi nedir? Siyaset nezaketle, karşı taraftan şefkat bekleyerek kaderimizi ve geleceğimizi zalimin vicdanına teslim ederek filan yürümez. Mücadeleyle yürür. Bugün Türkiye'de ne derseniz deyin, %10 oyu olan direnen insanlardan bahsediyoruz değil mi? Hatta %15 bandına da varabilir. Ben en kötüsünü söyleyeyim yani. HDP %10'un üstünde ama %10 diyeyim size. O insanlar 20 bin kadarı HDP üyesi gözaltına alındı. Son dönemde sadece. 13 bini
tutuklandı. Belediyeler falan zaten ortada.
Yani işkence, bırakın onu. Kürt'e selam verenin başı yandı. Benim davalarımın büyük bir kısmı Kürtler yüzündendir yani. Ve bu noktada bu direnen insanlar şu anda elde tuttukları %10-15 oyla Türkiye'de Demokrasinin son kalesidirler işte. Belediye seçimlerinde Erdoğan'a ilk kez seçim mağlubiyeti yaşatıp milyarlarca dolarlık kasalarını onlardan kurtaran işte bu Selahattin Demirtaş'ın temsil ettiği durumdur. Şimdi gerek İyi Parti, gerek MHP, gerek AK Parti, gerek CHP. HDP'nin seçmeni hepsini öldüremeyeceğinize göre yarından itibaren Selahattin Demirtaş bir daha konuşmasa, Pervin Buldan miting yapmasa, Mithat Sancar dükkanı kapatsa bile önümüzdeki seçimin kazananını belirleyecektir. Ne muhalefet ne iktidar cephesi bu blokla uzlaşmadan Türkiye'de mevcut konumunu koruyamayacak durumdur. Bu ezilenlerin gücüdür işte. Ezilenler bu Demirtaş, noktada... Buyurun.
Selahattin Demirtaş 15 Temmuz'dan hemen sonra da bir konuşma yapmıştı. Belki YouTube'da da hala duruyordur. Zaman zaman ben görüyorum, önüme çıkıyor. 15 Temmuz'dan sonra nasıl bir kumpasın çevresinde döndüğünü anlatmıştı. O belki hatırlarsınız o konuşmasını. Zaten o konuşmadan çok kısa bir süre sonra üzerindeki baskı arttı. Ben öyle görüyorum biraz.
Ben Selahattin Demirtaş'ın sadece 15 Temmuz hikayesiyle ilgili hayatında, siyasi kariyerinde devletin müdahalesinin hızlandığına emin değilim. Sebeplerden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Olabilir. Devletin hassas konularından bir tanesidir. Bugünkü rejimin çok konuşmak istemediği 5 konudan bir tanesidir. Ama az önce tarif etmeye çalıştığım ülkenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde temsil ettiği güçtür iktidarı ona karşı büyük bir saldırıya yönelten, partiye karşı büyük bir saldırıya yönelten. Çünkü bakın bu seçimde CHP'nin Kemalist unsurları, ulusalcı unsurları, Kürt sorununa değinmeden geçen demokratlar, bilirsiniz bu duyguyu, cemaat meselesindeki mağduriyetleri de değinmeden geçilir. Ama mesela Kürt meselesi de bu konuda biraz kıdemlidir, hep öyle olmuştur. 90'larda cumartesi annelerinin orada haftalardır, yıllardır cop yemesinin sebebi evlatlarının kemiklerini aramalarıdır yani. Dolayısıyla bu...
Aslında şunun da hakkını verelim. Cemaat mensupları da bugün yaşadıklarından yola çıkarak geçmişte yaşananlara karşı biraz daha duyarsız kaldıklarının belki öz eleştirisini yapması gerekiyor.
Ben şimdi her cemaat kanalına konuşan önce öz eleştiri verin diyor, durumuna düşürmeyin. Ben bir şey demedim, siz dediniz. Uygun görüyorsanız öyle yapın. İyi bir şeydir yüzleşme. Yani bak şu anki durumla bile, hani o sandalyede ölmüş polisin duygusu var ya, hani cezaevinde. Ya da biliyorsunuz ya, Meriç'te çocuk boğuldu, imam vermedi herifler çocuğu gömerken. Ya da kadınlara tecavüz ediliyor biliyorsunuz bugün. Bütün bunlar yaşanıyor ya. Şimdi bunun yarattığı travma anladım hissi verir. Ama 12 Eylül'de MHP'lileri de cezaevinde işkence yapmışlardı. Bak onlar çıktı bugün bunları yapıyor yani. Anlamak için acele etmeyin. 100 sene falan sürüyor bazen. Evet. Dolayısıyla öz eleştiriden ziyade anlamak, durumu anlamak. Yani insanın sesinin nasıl boğulduğunu, zulme maruz kalanın nasıl ötekileştirildiğini, onun sesini duymanın ne kadar zorlaştığı ve tehlikeli hale geldiğini anlamak tarihsel kadim bir vazife zaten. Şimdi o anlaşılmayanların bugün geldiği nokta diyorum size, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düştüğü en batak durum olan bugün karşımızdaki yegane umut olarak duruyor. Bunu küçümsemeyin. Yani Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde rejimini kaybetmesi ihtimali Selahattin Demirtaş'ın Gülten Kışanağ'ın ödediği bedelde gizli. Bu %10'luk oy önümüzdeki süreçte çok şeye gebe. Yani bugün anladığımız bu mafya ilişkilerinden gördüğümüz bizleri kötü günlerin beklediğidir. Daha fazla baskı, daha fazla işkence, daha fazla seçim zamanına doğru tekrar işte hatırlayın, DAEŞ bombaları patladı ülkenin her yerinde. Ankara'da 100 insanımız öldü, 110 insanımız, çocuğumuz öldü yani. Bunların daha tehlikeli olduğu bir süreçtir. Ama aynı zamanda bunların gitme ihtimalinin de belirlendiği bir süreçtir. Bu dönemde iktidar, mafya hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu sadece Selahattin Demirtaş'ın adını zikrettiği için hedef almıştır. Yakınlaşmaya mani olmak için ana muhalefet partisi başkanına mafya direğe kazığı oturtmakla alenen tehdit etmiştir. Düşünün ne kadar zor durumdalar. Bu durumda işte inadına davranmak lazım. İnadına ne Kemal Bey'i ne Selahattin Demirtaş'ı yalnız bırakmamak lazım. İnadına bu gücümüzü onurla savunmamız lazım. Böyle yarım ağızlarla Erdoğan'ın, Bahçeli'nin istediği gibi terörist ama iyi insan falan diyerek değil. Türkiye demokrasinin genç umutlarından biridir Selahattin Demirtaş. Kitabı da çok güzel bir kitaptır, okuyun ya. Kürt halkının derdini anlatır yani.
Evet, bugün gene bakıyorum havuz medyasına, Erdoğan'ın özellikle Selahattin Demirtaş'ın kitabını tavsiye edenlerle alakalı serzenişlerini manşete çıkarıyorlar. Ya yani bu kitaptan zaten ciddi bir rahatsızlık duyuyorlar.
Ya kitap hikayedir. Kitabın siyasi tarafı, kitaba açılmış bir dava var mı bilmiyorum ben yani. Yani kitapta örgütün ölüsü geçiyor mu bilmiyorum. Kitap insan hikayeleridir. Oku, yani biraz bakın. Ama mevzu kitap değil ki işte. Az önce konuştuğumuz, kendilerini bugün iktidardan edebilecek, hala direnebilen son cepheyi kriminalize etmek için yapıyor bunları. Ve Allah'tan karşısında hani Muharrem İnce gibi falan da insanlar yok. Aslan gibi Selahattin abi var. Şimdi onu da söylemeden edemeyeceğim yani. Allah'tan Türkiye Doğru. demokrasinin bütün mazlumları şu anda cezaevinde direnen Kürt tutsakların direnci sayesinde satılmıyor bu dava yani. Bu davanın satıldığını düşünün. Baskılara boyun eğildiğini düşünün. Hepimizi tehdit eden bir durumdur bu.
Peki bu baskıcı durum, yani bu yıl neredeyse bitiyor, 2020 bitiyor. Peki bu ışık gözükmüyor. Önümüzdeki dönemlerde baskının daha da artacağını söylüyorsunuz. Ya nasıl çıkacak peki Türkiye bu karanlıktan?
Baskının artma ihtimali, Allah korusun diyerek tekrar söyleyeyim. Yani böyle bir şey, kehanet gibi olmasın ama yaşadıklarımız seçim süreçlerinin çok sert geçtiğini bize öğretti. Son 2-3 seçim özellikle işte kaybettikleri ve 3 ay sonra tekrar 7 Haziran seçimlerinde yaşadıklarımızı hatırlayın. Her tarafta bombalar patladı. Her tarafta baskılar oldu, cinayetler oldu. Yani önümüzdeki dönem artık ekonomik krizle beraber bir güven tazeleme, bir seçim 2023 bile olsa fark etmez. Bir şekilde rehine salma, Avrupa ile bir köprü kurma ihtimalinin ortadan kalktığını da gördüğümüze göre ikinci ihtimale MHP mafya ittifakının gittiği yöne yayılmacı, işgalci, içeride büyük baskı, dışarıda büyük meydan okumalarla gidebildiği kadar gideceğini göreceğiz. Yani nasıl dursunlar? Yani duramaz ki bir faşizm, bir diktatöryal yönetim durduğu yerde duramaz yani. Hep gitmek zorunda. Durduğu anda soru sorulur çünkü. Hep ilerletmek, hep düşman göstermek, hep zulme devam etmek zorunda. Eşyanın tabiatı gereği böyle.
Benim gördüğüm daha çok ekonomik sorunlar iyice baş göstermeye başladığı zamanlarda biraz geri atıyor, adım atıyorlar, biraz vites küçültüyorlar gibi geliyor bana. Şu anda da değişik platformlarda da siz de fark ediyorsunuzdur. Hatta insanlar da sokak röportajlarında bile konuşmaya başladılar. Artık ekonomik kriz için işin içinden çıkılmaz bir noktaya doğru gitti. Her ne kadar hem TÜİK tarafından hem Merkez Bankası tarafından farklı rakamlar, iyileştirilmiş rakamlar ortaya koyulmaya çalışılsa bile. Yani bu ekonomik kriz meselesinin başlarını çok tahminlerinden daha büyük artacağını görüyorum ben.
Şimdi daha önce Trump ile yaşanan tartışma, Erdoğan'la Trump arasındaki yaşanan, hani o malum mektup, aptallık yapma falan diye Trump'ın yazdığı o mektup sürecinde Trump çökertirim sizin ekonomisi demişti hatırlarsanız ve çökertmişti. Yani o dönem bir anda çok ciddi bir mali kriz yaşandı. Ta ki Trump'ın rahip bunun sonu alıp işte biraz normalleşip ilişkileri ve baskıları, yaptırımları geri çekene kadar. Şimdi dolayısıyla karşımızda Trump gibi bir şarlatan da yok artık. Avrupa Birliği mülteci kriziyle tehdit edilmiş, Fransa'daki yaşanan DAEŞ saldırılarından sonra gırtlak gırtlağa girilmiş, müttefiki Almanya tarafından yaptırımların yüksek sesle konuşulmaya başlandığı ciddi bir kurumdur. Trump siyaseti gibi de değil. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla Biden hükümetinin girişi, zaten damadın ne olduğu belli olmayan istifasıyla doların 10 liraları, euronun 10 liraları görmesiyle Çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Bir de unutmayın pandemi dönemindeyiz. Sağlam ekonomiler çökmüş durumda dünyada. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki bir numaralı sıkıntısı evet ekonomidir. Böylesi dönemlerde daha önce rehine serbest bıraktı bu rejim. Şimdi bizler aslında bir düzelme olmasa bile bunların elinden hangisi arkadaşımıza kurtarsak kârdır. İsmi geçen hangi insanı, kaç insanı, mümkün olan en çok insanı zorlayarak tahliye edilmesini sağlamak bir şanstır. Zaten bu mücadele böyle oluyor. Bu seferlik es geçtiler ama Aralık ayı geliyor, yaptırımlar geliyor. Dolar, euro, dünyada pandemi krizi devam ediyor. Göreceğiz, o kadar kolay değil elbette.
Öbür taraftan da tabii ülke içindeki israflar, daha bugün okudum az önce, Merkez Borsa İstanbul'un %10'unu da Katarlılara satmışlar. Bir taraftan devletin, millete ait olan varlıkların, ki adı varlık fonu olan kurum tarafından değişik ülkelerdeki özellikle Katarlılara satılması, israfın alabildiğine baş göstermesi, ekonomiyi zaten bu hale getiren etkenlerden bir tanesi olarak ben şahsen görüyorum. Ama dediğiniz gibi ellerindeki arkadaşlardan, gazetecilerden, masum insanlardan, siyasetçilerden ne kadar kurtarılabilirse kârdır. Bugün yine bir tane haber gördüm. Benim de yakından tanıdığım bir gazeteci arkadaşım var. İsmi Harun, Harun Çümen. 33 ay olmuş hapisteymiş. Girdiğini biliyordum ama bu kadar zaman geçtiğini gerçekten ben de bilmiyordum. Şimdi bir mektup yazmış. Mektupta diyor ki burada 45 kişi bir koğuşun içinde bulunuyoruz ve sadece biz bu koğuşta 25 tane fare öldürdük. Artık ölmek üzereyiz, çıldırmak üzereyiz. Lütfen sesimizi duyun diyorlar. Yani kimilerine göre 1980'de, 1990'larda yaşanan sıkıntılı dönemlerden çok daha fazlası, kat kat fazlası bu dönemde yaşanıyor. Siz ne diyorsunuz? Gerçekten yani biraz böyle yakın tarihimize baktığımızda, şöyle bir az önce de bahsettiğiniz gibi 100 yıllık tarihimize baktığımızda bugün yaşananlar aslında ötekilere göre daha acı mı, daha kötü mü ya da daha hesap edilemez, öngörülemez mi? Ne diyorsunuz?
Bakın, en büyük yanılgı insanın tabiatı gereği en kötüsünü yaşadığını zannetmesidir. Yani bundan fazla ne olabilir, değil mi? Yani şimdi daha kötüsü yaşandı mı, 100 yıllık tarih diyorsunuz. Şimdiye kadar çok duyduğunuz şeyi, çok duyduğunuz bir cümleyi size bir daha söylemek istiyorum. 1 milyondan fazla Ermeni öldürdüler Metin Bey. 100 binlerce kadına tecavüz edip çocuklarını şey yaptılar, avrat ırgat yaptılar, çocuk seks kölesi yaptılar. DAEŞ'in Ezidilere yaptığı gibi yaptılar. Aradan 100 yıl geçti, ölülerimize küfrediyorlar hala.
Evet, maalesef bu topraklarda böyle çok acılar yaşandı. Doğru söylüyorsunuz, yaşanıyor.
Geçen 3-4 yıl önce Hacı Birlik diye bir çocuğun cesedini sürüklediler yine. Size diyorum ki daha kötüsünü yaparlar. Vicdan beklemeyin. Onlardan kaderinizi bir şekilde artık insanlığa çekeceklerine dair umudunuzu korumayın. Mücadele edin. Şimdi bununla ilgili bir tek şey söyleyebilirim size. Belki faydası olur diye söyleyeceğim. Hani az önce dediğiniz gibi cemaat önce eleştiri versin anlamında bir şey söylemiyorum. Şöyle düşünün. Gülen cemaatinin kaç tane kurumu vardı dünyada? Var hala işte ne bileyim.
Binlerce vardır toplamda.
Kaç tane kadın örgütü vardı? Değil mi? Niçin o kadın örgütü, kadın örgütleri bugün onlardan olan insanlara, kadınlara bu zulümün yapılma ihtimaline karşı kadınca bir tedbir almadı? Çünkü bize olmaz zannediliyordu. Mücadelenin, mesela kadın örgütünün Gülencisi, solcusu bilmem nesi olmaz. Mesela kadın örgütü evrensel anlamda işte bu yüz kızartıcı bizim iki erkeğin şu anda konuşamayacağımız işkenceleri ve baskıları kadınca çözer çünkü. Bir şekilde sağ ideolojinin baktığı yerden Ne olayları görmek ne çözmek çok mümkün olmuyor. Kusura bakmayın, sol propagandası yapıyorum. Evrensel anlamda İnsan Hakları Derneği'nin, Eren Keskin'in, Cumartesi annelerinin deneyimi bugün sizlerin kadınlarınıza lazımdır. Onlardan daha fazla onları anlayan bulamazsınız. Acı ortaktır. Yaşanan zulüm ortaktır. İnsanlık bedenine yapılan zulüm aynı ah sesini çıkarır. O yüzden daha kötüsü olur mu sorusunun cevabı daha kötüsüne hazırlık yapındır. Her zaman yani.
Böyle, evet anladım. Böyle bir biraz olayı grafiksel olarak bakarsak, gene şöyle 100 yılımıza bakalım. Bir şeyler iyiye gidiyor gibi oluyor. Sonra hop aşağı düşüyorsunuz. Sonra biraz daha iyiye gidiyor gibi oluyor. Biraz daha aşağı düşüyorsunuz. Bir arkadaşımın bir tespiti var. Diyor ki Türkiye 10 yıl, 20 yıl boyunca böyle biraz batılılaşır, biraz demokratikleşir, biraz böyle bilime yatırımı artar ve bir kaymak gibi güzellikler oluşur. Sonra bir el gelir, bu kaymağı, sütün üzerindeki bu kaymağı böyle alır, götürür. Sonra yeniden o süreç yeniden başlar. Yani evet. Maalesef bu iniş çıkışlar hep devam ediyor. Ben işin doğrusu 21. yüzyıla geldiğimiz bu zamanlarda, toplumun demokrasiye bu kadar alıştığı, dünyayla bütünleştiği zaman dilimi içinde yeniden bunlar yaşanmaz diye düşünenlerdendim. Ama son birkaç yılda yanıldığımı görüyorum.
Şimdi arkadaşınızın tarif ettiği grafik sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, dünyada böyledir. Yani içinde şu anda yaşadığımız Avrupa son 100 yılda 2 kere düştü kalktı. Çevremizdeki Almanya, İngiltere, Fransa bilmem ne kaç kere indi çıktı. Değil mi? Şimdi bazen iyi zamanlar vardır, bazen kötü zamanlar vardır. Bu galiba İsa'dan beri böyledir yani. Yani Roma'da vardı zamanında. Şimdi hayat zaten böyle devam ederken, akıp giderken bizler insan olarak ömrü hayatımızda bunun bir kısmına şahitlik yaparız sadece. Herkesin hikayesi de özel, kendine özel. Yani bu süreçte ölen arkadaşlarımız bugünleri göremedi ya da yarın ne olacağını bilemeyecek zaten. Dolayısıyla bu kendi hayatımız dahilinde şahitlik ettiğimiz dünyanın bu zulümlerine, bu iş çıkışlarına, o hikayelerde, filmlerde okuduğumuz meşhur İkinci Dünya Savaşı'nda işte herkes gitti sıra bize geldi diyen ya da cezaevinde içeride ne işin var diye sorulduğunda sizin dışarıda ne işiniz var diye cevap veren papazın hikayelerini büyüyoruz ya biz. Onlar hep iyi insanlar işte. Yani işte Yahudileri kurtarmış herif İkinci Dünya Savaşı'nda kolay mıdır? Bugün cemaatçi kurtarmaktan daha zordur. 1915'te Ermeni kurtarmaktan daha zordur. İşte o kahramanların, o hayatı, bir tanecik hayatını bu bedel uğruna iyi tarafta, doğru tarafta durmak için harcayanların da aynı zamanda kuşağıysak eğer. Metin Bey bugün, yarın Erdoğan, siz, ben varız, yokuz bilmiyoruz. Ama tarafımız belli olsun işte. Kendi hayatımızda bu iniş çıkışların bu dibinde şunu söylememiz lazım. Kürtler haklıdır yani. 21. yüzyılda dilleri, nesilleri yok ediliyor. Ermenilere kıyılmıştır. Üzerine de nefret tohumu dökülmüştür. Doğrudur yani. Alevileri yakmışlardır kardeşim. Yalan mı yani? Berkin Ervan'ı da Türk devleti öldürdü kardeşim yani. Bunları eğip yamultan bütün diğer bilgileri reddediyorum. Çok net gerçekler var. Ve belki de hani bizi ne kurtaracak? Herkese uğraşsın kendi mücadelesiyle. Herkes kendi kanalında bir İdeolojisi var zaten. Ama bizi bir tek gerçekler kurtarabilir. Sadece gerçek bizi özgürleştirebilir. Bugün tekrar söylüyorum. Binlerce işkence vakalarında bu vakalar içerisinde o kesimlerden bir kısmına Ermeni muamelesi yapılıyorsa diyelim Gülen cemaatine, değil mi? O vakaları görme anlamında. Bunu görenlere ne diyeceğiz? Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ne diyeceğiz? Ona o özgürlüğü veren o partiye ne diyeceğiz? Öyle değil mi? Bu dönemin kahramanları değil midir onlar?
Kesinlikle kahramanıdır, kesinlikle. Çok yakından takip ediyorum.
İşte herkes kendi kahramanı olabilir. Yani herkes kendi kahramanı olabilir. Herkes duyma eşiğini arttırabilir. Ve kimliklerin dışında ortak bir yaşam idealini önerebilir birbirine. Bilmiyorum. Bugünler geçecek, sonrasında nasıl bir hayat kuracağız onu merak ediyorum yaşarsak yani.
Tam ben de öyle bir soru soracaktım. Sonuçta Ermenisiniz ama Türkiye'de doğdunuz, İstanbul'da doğdunuz. Birazdan da ona da gelirim. Ben de sizinle alakalı doğduğunuz yerle alakalı detayları tek kişilik oyununuzda gördüm. Öğrendim biraz daha. İstanbul'da doğdunuz, büyüdünüz. Pardon. Adalarda büyüdünüz. Ama şimdi de son 5 yıldır Avrupa'da yaşıyorsunuz. Zaten biliyorum buna benzer görüşleriniz vardı Türkiye'deyken de. Ama bu 5 yılda biraz daha böyle görüşleriniz değişti mi? Biraz daha pergeleri açtınız mı? Ne diyorsunuz?
Avrupa'daki 4 yıllık 4 yıl olmak üzere olan geçen sürecin büyük bir kısmı büyük koruma tedbirleri, çok fazla sosyalleşememek, ağır durumlarla geçti ve çok fazla Avrupalı gibi olamadım, hala dil öğrenemedim. Buradan arkadaşlar çok edinemedim. Dolayısıyla kendimi bir Avrupa'da 4 yıl kendine katkılar sunmuş, o bulunduğu ülkeyle arasında ilişki kurmuş gibi tarif edersem ayıp olur. Ama bu 4 yıl içerisinde en faal gazetecilik faaliyetleri yapmaya çalıştım. İşte Can Dündar'la Özgürüz sürecinde çalıştım. Artı TV'nin kuruluşunda yer aldım. Rojova'ya gittim. Orada Daeşlilerle röportajlar yaptım. Oyunumu bütün dünyaya gezdirdim. Bir tane de senaryo yazdım. Yani entegre olamamanın bedelini kendi dilimde elimden geldiği kadar üretken geçirmek ve kullandım. Dolayısıyla Avrupa'nın bana faydası olduğu zaman verdi biraz. Çok evden çıkamayınca mecburen yazıyorsunuz çünkü yani.
Onu da yapamayanlar var. Bu da önemli. Üretebiliyorsunuz. Böyle kendisini hiç toparlayamayıp yazamayan, çizemeyen, sosyalleşemeyenler de var. Onlar hatta biraz psikolojik sorun bile yaşamaya başlıyor. Zaten bir şey üretmezseniz o psikolojinize olumsuz etkilemeye başlıyor. Ama şu oyun hem size çok şey katmış gördüğüm kadarıyla hem bize, seyircilere katıyor. Şu anda ekranda gördüğümüz video sizin YouTube kanalınıza yüklediğiniz oyununuzun New Jersey'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiğiniz sahnesi değil mi?
Evet.
Bu oyununuzun iki bölüm halinde yüklemiştiniz. Ben de gördüm. Normalde bu tarz şeylerin tamamını yüklemezler. Siz neden kendi kanalınıza yükleme ihtiyacı hissettiniz?
Şimdi 2014 yılı gibi ben bu oyunu İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde start vermiştim. Ve ben oyuncu falan değilim bu arada. Şimdi bana deseniz ki al işte taksi şoförünü oyna, yapamam. Kendi hikayemi anlatıyorum ve bir anlatıcıyım en fazla. Bu alanda eğitim de
Ama
almıştım.
bir röportajınızda gördüm. Böyle bu işi iyi bilenlerden, BKM'den falan tavsiyeler, taktikler aldığınızı söylüyorsunuz.
Tabii. Şimdi mütevazı olmak için böyle söylüyorum. Yoksa 100 oyun oynadım. 20-30 bin insan izledi. Dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Dolayısıyla bir tiyatro eserinin, bir sahne performansının bu kadar başarılı olması tırnak içinde ilk oyun için üstadlar tarafından aferin oğlum almıştır. Yani o konuda şanslıyım. Biraz da ben tabii bu 5 yıllık yolculukta her oyunun biraz daha vücut dilime, biraz daha dilimi, sahneyle seyirci arasındaki ilişkiyi biraz daha kuvvetlendirdi. Ben de tecrübe kazandım. Alaylı olarak tecrübe kazandım. Ama çok mutluyum oyunu yapmış olmaktan. Çok büyük dostluklar kazandım çünkü.
Bu sizin oyununuzun adı tırnak içinde tek kişilik bir şey olarak mı giriyorsunuz yoksa salyangoz olarak mı oyunu gittiğiniz yerlerde promote ediyorsunuz, tanıtıyorsunuz?
Yani salyangoz oyunun adı. Mottosu Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor. Tek kişilik bir şey de valla ne olduğunu bulamadığım için koyduğum bir isim. Yani stand-up desen sonu hüzünlü stand-up olmaz. Yani daha çok meddahlık gibi ya, anlatıcılık gibi bir şey. Ama tek kişilik bir şey. Zaten bir mizah oyunu olduğu için de öyle isim koyduk. Sevildi ama yani gerçekten tek kişilik bir şey çünkü.
Peki yaptım bitti mi yoksa devam edecek misiniz?
Şimdi korona dönemine kadar dediğim gibi çok fazla bana imkan sağladı bu oyun. Çok sergileme imkanım oldu ama koronadan itibaren sadece o değil, her birimiz olduğu gibi ne panele, ne konferansa, ne oyuna hiçbir durum kalmadı. Hepimiz evimizde kilitlendik. Bu belli ki daha böyle sürecek. Ben nedense normalde hani bu bekle korona bitsin yine oynarsın duygusunda Sabredemedim ya, herkes izlesin istedim. Bugün varız, yarın yokuz. Bir şey olur, bir şey olur. Bir tane kaydımız var, koyalım dursun. Gerekirse yarın öbür gün başka bir şey yaparız diye düşündüm.
Biraz belki da böyle başka şeyler üretirsiniz.
Olabilir, olabilir. Yani şu senaryo işi ve sinema sektörü heyecanlandırıcı benim için. Çünkü kitabımdaki bir hikaye de bir film senaryosuna dönüştü bu yıl. Bakalım, her alanda bir deneme yapıyorum. Yani kitapla başladı, tiyatro, sinema, stand-up, işte her şey, her şeyi deniyorum.
Güzel, yani belki hatta yapımcılara bile dikkatini çekebilir senaryo yazmış olmanız. Bir filme de
çekti işte, çekti. Tam onu söylüyorum ben de.
Senaryo yazdı ve film çekildi, öyle mi?
Hayır, senaryo yazıldı. Yapımcıların dikkatini çekti, senaryo yazıldı. Şimdi her o çekti, film olma yolunda, film olma yolu, her film ayrı hikayeymiş. 10 film konuşursun, biri olurmuş. Ya biri olacak bizimki, ya 9'dan biri olacak, bakacağız işte.
Olsun, bir şekilde sizin için yanınıza, cebinize bir şey olacak. Yani şu dünyada bir hoş seda da olacak.
Öyle, yani üretmek iyi geliyor böylesi dönemlerde. Bu şahitliklerin, bu insan hikayelerinin, bugün bu acıların, düşünün ne kadar çok değil mi? Şu anda yaşanan her bir aileyi düşünün. Sürgünleri, cezaevlerini, hastalıkları, hasta olduğu halde cezaevinde olanları. Yani bunların kaybolmasına gönlünüz razı geliyor mu? Herhangi birinin yani. Evet. Savaşların ve faşizmin, kitlesel katliamların ve işkencenin en büyük dramı budur. Çünkü sizi hatırlayan en son kişi öldüğünde siz hiç yaşamamış olacaksınız der Kızılderililer yani. Dolayısıyla bu acıları, bu hikaye, ya hikaye anlatıcı olmak, sadece acı hikayesinden bahsetmiyorum. Hikaye anlatıcısı olmak çok heyecan verici bir şey. Bana nasip oldu. Ben çok mutluyum bu durumdan.
Ben de şahsen üretkenliğinize şapka çıkarıyorum. Böyle bu kadar kafaların dağınık olduğu, bu kadar sıkıntılar yaşandığı dönemde bir şeyler üretebilmek, onu başkalarıyla paylaşabilmek ne kadar zor olduğunu ben de şahsen görüyorum. O yüzden tekrar hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Bu arada son bir şey soracağım. Bu dönemde oyunları çıkarken ben de bir şey soracağım. Siz buyurun.
Ya da sorun, ikisine birden cevap vereyim. Herhalde vaktimiz doluyor çünkü.
Önemli değil vaktimiz. Bu oyunlara çıkarken falan siz çok korumalarla çıktınız, çelik yeleklerle çıktınız. Çünkü tehditler alıyordunuz. Şu anda onlar geçti değil mi? Yani o süreci atlatmış oldunuz.
Şimdi koruma tedbirlerinin o zamanlarda nasıl olduğu, şu anda nasıl olduğu hakkında bilgi vermek kötü bir şey. Haberiniz olsun. Çünkü herkes dinliyor bunu. Zaten söylememem de gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, adımız çıkmış. 9'a inmez 8'e yani.
Evet.
Hayat bundan sonra böyle. Bir şey söyleyecektiniz. Yani. Şunu söyleyecektim. Yani ilginç bir ortaokulda bana anlattılar. Türkiye'de milli eğitimin müfredatından geçmiş herkes biliyordur. Belki yeni kuşaklara anlatmıyorlardır. Onu hatırlatacağım size. Mehmet Akif ilginç bir şairdir. Mehmet Akif Ersoy. Yani bugün durduğum yerden bakarsam acayip milliyetçi, hatta ırkçı söylemleri vardır. İstiklal Marşı'nın kendisinde bile vardır. Ama boş verin onu. Şair olarak ilginç bir şairdir. Dönemindeki solcu yazarlarla da birbirleri hakkında gıyabında atışmaları vardır. Ve herkes büyük şair olduğunu kabul eder Mehmet Akif'in. İşte o dönemin şartlarında, işte Kurtuluş Savaşı döneminde bir şekilde Mehmet Akif'e cephedeki askere moral olsun diye İstiklal Marşı sipariş edilir. Ve çok az bir süresi vardır yazmak için. Birkaç kişi oturur, hızla bunu yazarlar. İşte iyi şiirdir, kötü şiirdir ama yazarlar yani. Dönem biter, sakinleşir, cumhuriyet kurulur. İşte ya da o dönemler henüz. Mehmet Akif'e dönüp derler ki, baba işte şey, aceleye getirdik biz ama şimdi tamamdır artık, hani sıkıntı da yok. Otur rahat rahat yaz istiyorsan derler yani. O da der ki Allah bu millete bir daha bir İstiklal Marşı yazdırtmasın yani. Şimdi evet. Üreticinin şu anda depresyondanım, şu anda arkadaşlarım öldü, şu anda arkadaşlarım cezaevinde. Hepimizde var bu zaten. Şimdi bu bir özel durum değil ki. Özel olarak depresyona girme sebebi bu olamaz hiçbirimiz artık. Eşiğimizin biraz değişmiş olması lazım. Bu dönemde yazdığınız üretimleri zaten bu kötü rejim gitti, gittiniz İstanbul'da oturduğunuz adada yazamazsınız zaten yani. Yazılacaksa şimdi yazılacak. O yüzden içinde üretme kabiliyeti olan bütün gençlere önerim, ne kadar depresyonda olursan ol yaz, biz sonra deriz ki depresyon dönemi yazılarıydı.
Evet. Önemliydi bunlar. Yazılacaksa şimdi yazılacak, konuşulacaksa şimdi konuşulacak. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Çok sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Biz de nöbetçi editörü bugün sizinle beraber yapmış olduk. Katıldınız. Bir kez daha teşekkürler. Seyircilerimize de. Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum. Dinleyen herkese sevgiler. Sağ olun. İyi akşamlar.
Evet. Nöbetçi Editör programından bugünlük bu kadar. Hayko Bağdat'la birlikteydik. Gerçekten çok keyifli, güzel bir program oldu. Yarın Abdülhamit Bilici Nöbetçi Editör'de olacak. Sonra hafta içi her gün TR724 ekranlarında New York saatiyle 12'de Almanya saatiyle 18'de ve Türkiye saatiyle 20'de Nöbetçi Editör yayınları devam edecek. Hoşça kalın, görüşmek üzere.